Sayfa 298. Kaygınızın kaynağını bulmak için kendinizi kaygısız bir ortamda hayal etmek istediniz. Kendimi hangi durumda en rahat ve kaygısız hissederim sorusuna cevap olarak hayallerinizi çalıştırmaya başladınız. Bu sorunun cevabı olarak eşinizin ablasının olmadığı zamanlarda kendinizi en rahat hissedeceğinizi keşfettiniz. İçinizde bir suçluluk belirdi çünkü eşinizi seviyorsunuz ve onun için önemli olan bir kişi olan ablasına yardım etmeyi gerçekten içtenlikle istiyorsunuz. Farkına vardınız ki eşinizin ablasının sizin pişirdiğiniz yemekleri sevmeyeceğinden ve sizi eleştireceğinden korkuyorsunuz. Yemek pişirmeyi pek bilmiyorsunuz ama eşiniz sizin pişirdiğiniz yemeklerden şikayet etmiyor. Aksine iyi pişmemiş yemek ikinizin arasında bir şakalaşma konusu oluyor. Ancak eşinizin ablasının sizde kalırken yemek pişirme konusunda sizi yargılayacağından korkuyorsunuz. Farkına vardığınız şu oluyor. Yemek pişirme konusu olmasa kaygınız ortadan kalkacak ve eşinizin ablasını misafir etmekten memnun kalacaksınız. 4. Kaygının temelinde yatan nedenlerin sizin benlik kavramınızı nasıl etkilediğini anlayın. Eşinizin ablasının sizde kaldığı süre içinde sizin pişirdiğiniz yemeklerden hoşlanmayacağı ve kardeşi için sizin iyi bir eş olmadığınızı düşüneceği olasılığının kaygınızın temelini oluşturduğunu üçüncü adımda keşfettiniz. Şimdi bir adım daha derine inerek kaygı yaratan bu durumun sizin benlik kavramınızı nasıl etkilediğini anlamak gerekir. Bir süre düşünüp kendi kendinize değişik sorular sorarak bu etkileri keşfedebilirsiniz. Örneğin yemek pişirme konusunun dışında eşimin ablasının bizde kalmasının bende uyardığı başka kaygılar var mı diye sorabilirsiniz. Soruya cevabınız hayır ise son derece özel ve sınırlı bir konuda kaygılandığınızı anlamış olursunuz. Yukarıdaki soruya cevabınız evet ise durum yemek pişirme konusunun ötesine gider ve daha yönlü düşünerek kaygınızın gerçek kaynağını veya kaynaklarını keşfetme yolunda ilerlemeniz gerekir. 5. Kaygınızın ortadan kalkması için uygulayacağınız kısa süreli ve uzun süreli çözüm yollarını saptayın. 4. adımda kaygınızın son derece sınırlı bir alanda başka bir deyişle yemek pişirmek konusunda olduğunu keşfettikten sonra çözümünüz o özel alandaki sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olur. Sayfa 299. Bu konuda değişik çözüm yolları uygulayabilirsiniz. Çözüm yollarından bazıları kısa süreli, bazıları ise uzun süreli olur. Kısa süreli çözümlerden bazıları şunlar olabilir. A. Önünüzdeki bir hafta içinde 5 ya da 6 yemeğin nasıl pişirileceğini iyi bilen birinden iyice öğrenmek. B. Konuyu eşinizle konuşmak ve onun fikrini aldıktan sonra ablasına bildirerek onun yiyecek konusunu da hazırlamak. Burada satır atlaması olmuş, baskı hatası zannediyorum. Burayı baştan alıyorum, B şıkkını. B. Konuyu eşinizle konuşmak ve onun fikrini aldıktan sonra ablasına önceden bildirip yemek konusunda yüksek beklentiler içinde olmamasını bildirerek onu yiyecek konusunda hazırlamak. C. Eşinizin ablasının gelişini bir fırsat bilerek bazı yemeklerin nasıl pişirildiğini ondan öğrenmek. D. Yemek pişirme konusundaki kaygınızın önemsiz olduğuna karar vererek evinizde hiçbir değişiklik yapmamaya karar vermek. Bu son seçenek eşinizin ablasının sizi olduğunuz gibi kabul etmesini beklediğinizi, şu andaki benliğinizden memnun olduğunuzu, başkalarını memnun etmek için kolayca değişmek istemediğinizi belirtir. Uzun süreli çözüm yolları bir kimsenin kendini derinden anlamasını gerektiren türden yaklaşımlardır. Örneğin yemek pişirme konusundaki kaygı, kişinin dış merkezli bir kimse olduğuna işaret eder. Dış merkezli kimse hep başkalarını memnun etmek için çabalar. Bütün amacı başkalarının kendisini eleştirip yönetmemesini sağlamaktır. Bunun karşıtı olan iç merkezli kimse karar verirken kendi duygu ve düşüncelerini merkeze alır. Parantez içinde dış merkezli ve iç merkezli kişiler konusunu daha ayrıntılı olarak 12. bölümde inceleyeceğiz. Parantezi kapatıyoruz. Bir kimsenin dış veya iç merkezli olması, o kimsenin içinde büyüdüğü aile ortamıyla ilgilidir. Bir kimsenin dış merkezli bir kimse olmaktan vazgeçip iç merkezli biri olması, bireyin karar vermesine bağlı olarak hemen bir günde gerçekleştirilebilen kolay bir iş değildir. Uzun bir arayış ve düşünüşü, o kimseyi geçmişte ve şimdi etkileyen faktörlerin düzenli bir sistem içinde anlaşılmasını gerektirir. bu anlayışa ulaşabilmek bir süre psikoterapi gerektirebilir. Bu yaklaşım uzun süreli bir yaklaşımdır ve kaygının temelinde yatan sorunları çözüme yöneliktir. Yemek pişirme konusunun dışında eşimin ablasının bizde kalmasının bende doğurduğu başka kaygılar var mı diye sorduğunuzda cevabınız evet ise kaygınızın kaynağı yemek pişirme konusunun dışına çıkar. Daha başka yönleri içerir. Aklına değişik olasılıklar gelebilir. A. Belki eşinize güveniniz tam değildir ve onun kolayca ablasının olumsuz etkisi altında kalabileceğinden korkabilirsiniz. B. Eşinizin ailesiyle sizin aileniz arasındaki ilişki ikiniz arasında bir sorun olarak kendini gösterebilir. C. Siz kendine güveni olmayan birisi olarak hemen hemen herkesin yanında kaygı duyabilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bunlar hemen ortadan kalkacak türden nedenler değildir. Uzun süre üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken sorunları kapsar. Sayfa 300. 6. Kısa süreli çözüm yollarını hemen uygulamaya koy ve uzun süreli çözümler için gerekli adımları atmaya hazırlan. 4. ve 5. adımlarda farkına varmış olduğunuz nedenlere dayanarak önce kısa süreli çözümleri hemen uygulamaya koyun. Kısa süreli çözümlerde hatırlayacağınız en önemli nokta şu olmalıdır. İlk adım en zor adımdır. İlk adımı attıktan sonra yavaş yavaş diğer adımlar onu izler. İşe ufak ve basit adımlarla başlamakta yarar vardır. Diyelim ki yemek pişirme konusundaki kaygınıza çözüm yolu olarak eşinizin ablasından yemek pişirmeyi öğrenmeye karar verdiniz. İlk adım eşinize ablasına mektup yazmak istediğinizi söylemek olur. İlk adım atmak gayet kolay olur ve kaygı derecenizi azaltarak size olumlu yönde bir enerji verir. İkinci adım eşinizin ablasına mektup yazmaktır. Mektupta onun hastalığına üzüldüğünüzü, kendisine burada yardımcı olabilmeyi istediğinizi, fakat yemek pişirmeyi pek bilmediğiniz için ona iyi yemek pişirememekten kaygılandığınızı yazarsınız. Mektubunuza devam ederek kendisinin burada tedavisini devam ederken size bazı yemekleri öğretebilirse memnun kalacağınızı söylersiniz. Ondan beklediğinizin size yemek tarifesi vermesi olduğunu, bütün işi sizin yapacağınızı söylersiniz. Üçüncü adım olarak evin telefon imkanı varsa eşinizin ablası gelmeden önce onunla telefonda konuşmayı planlayabilirsiniz. Her adımda kaygı dereceniz azalacak ve daha yapıcı çözümler için adım atma isteğiniz artacaktır. Ufak adımlardan elde edeceğiniz destek ve enerji size daha temel sorunlara uzun süreli çözümler için yaklaşma cesaretini verir. 7. Kaygı için harcadığınız enerji ve zamanın size hiçbir yararı olmadığını unutmayın. Kaygıyı ortaya çıkaran nedenlerin iki temel grupta toplanabileceğini söylemiştik. A. Bireyin içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan nedenler veya B. Bireyin kendisiyle ilgili yetersizlik algılamasından kaynaklanan nedenler. Bu nedenleri ortadan kaldırıp kaygıyı sıfıra indirmek zordur. Ancak zaman içinde sizin yapacağınız çabalar sonucu kaygı ortadan kalkar. Bu çabayı gösterirken akılda tutulacak en önemli konu, kaygılanarak harcanan enerji ve zamanın size hiçbir yararı olmadığıdır. Kaygının temelinde yatan nedenleri kaygılanmaya devam ederek hiçbir şekilde çözemezsiniz. Aksine çözümü zorlaştırırsınız. Kaygıya harcadığınız enerji ve kaygılanmanın ortaya çıkarttığı nörofizyolojik koşullar sizin dikkatinizi ve düşünme kapasitenizi olumsuz yönde etkiler. 8. Kaygınızı abartmaktan sakının. Olumsuz duyguları abartarak olduğundan daha da kötü göstermek çoğumuzun alışkanlığıdır. Böyle bir eğilim kısır döngü yaratır. Kaygı abartılınca daha çok kaygıya, daha fazla kaygı daha çok abartmaya, abartma kaygının yeniden artmasına yol açar. Böylece enerji ve zaman kaygıyı çözme yerine kaygıyı büyütüp beslemeye harcanmış olur. Bu kısır döngüye girmekten sakının. Sayfa 301. Şimdiye kadar bilinçli çözüm yollarından söz ettik. Aşağıdaki bölümde insanların kaygı veren durumlarla bilinçsiz olarak nasıl başa çıkma girişimlerinde bulunduklarını inceleyeceğiz. Yan başlık, bilinçsiz başa çıkma yolları, savunma mekanizmaları. Savunma mekanizması, farkında olmadan bilinçsiz olarak kaygıdan kurtulma çabasına verilen isimdir. Belirli ortamlar bireyde kaygıya yol açıyorsa, bu tür ortamlarda birey bilmeden savunma mekanizmalarını kullanmaya başlar. kaygının nedenleri bireyin benlik kavramı ile ilgili ise, o zaman birey savunma mekanizmalarını değişik ortam ve durumlarda gösterir. Savunma mekanizmalarının birçok türleri vardır. Savunma mekanizmalarının ortaklaşa paylaştıkları özellikler vardır. Paylaşılan bu genel özelliklere aşağıda kısaca göz attıktan sonra sık sık gözlenen savunma mekanizmalarından birisini tanımlayacağız. Savunma mekanizmalarının genel özellikleri şunlardır. 1. Savunma mekanizmasını kullanan birey davranışının gerçek işlevinin farkında değildir. Savunma mekanizmalarında bu anlamda bilinçsiz davranışlar olarak bakılır. 2. Savunma mekanizmalarının etkisi altında gerçeği olduğundan biraz daha farklı algılarız. Bir dereceye kadar kendi kendimizi aldatmaca işin içine girer ve böylece algılamadaki bu değişiklik bizdeki kaygı düzeyinin azalmasına yol açar. 3. Savunma mekanizmaları kaygımızı azaltmada gerçekten etkindir ve yaşamımızda ortaya çıkan zor durumları kendimizi yıpratmadan atlatmamıza yardımcı olur. 4. Savunma mekanizmaları herkes tarafından kullanılır ve normal bir davranış biçimi olarak kabul edilir. Aşağıda anlatılan bazı savunma mekanizmalarını okurken büyük bir ihtimalle bu mekanizmalardan birkaçını ya da ya kendiniz ya da tanıdığınız bazı kimselerin kullandığını fark edeceksiniz. Bu durumda kendinizi veya öbür bireyi yargılamayın. Çünkü savunma mekanizmaları her sağlıklı insanın zaman zaman başvurduğu bir davranış türüdür. Birey çevreye uyum yapmak için sürekli olarak savunma mekanizmaları kullanırsa sorun o zaman ortaya çıkar. Ara sıra başvurulan savunma mekanizmaları kaygı derecemizi azaltarak çevreyle geçici olarak daha etkin etkileşimde bulunmamızı sağladığından sağlıklıdır. Sürekli olarak kullanılan savunma mekanizmaları ise tam tersine çevreye uyum yapmamızı bozar ve sağlıklı sonuçlara götürür. Bu 4 noktayı göz önünde tutarak temel savunma mekanizmalarından belli başlarını gözden geçirelim. Mantığa bürünme. Rationalization, affedersiniz, parantez içinde İngilizce yazılmış. Harflerini veriyorum İngilizce terimin. RATIONALIZATION. Bu tip savunma mekanizması, bireyin yapmış olduğu belirli bir davranışı hafifletici mazeretler bulma biçiminde kendisini gösterir. Birey, mazeretler bularak kendi davranışının olduğundan daha az yanlış ya da tuhaf gösterme eğilimindedir. Örneğin, sınavda kolpeti çekerken yakalanan öğrenci, bu yüz kızartıcı davranışını örtbas etmek için, sayfa 302, herkes öğrenciyken kolpe çeker veya kolpe çekme fırsatı veren öğretmenin dersinde kolpe çekilir gibi bir genelleme yaparak kendi davranışını makul göstermeye çalışır. Çok para harcayarak büyük borçların altına giren kişi, borç yiğidin kamçısıdır gibi bir söyleyişin arkasına sığınarak borçlanma davranışını olumlu bir atılım olarak gösterme çabasındadır. Hiç uygun olmayan ortamlarda, uygun olmayan isteklerde bulunan kişi, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü diyerek uygunsuz davranışını mantığa bürür. Bu tür mantığa bürüme ve makul gösterme çabaları, bireyin kaygısını geçici olarak azaltarak zor ve utanç verici bir durumu bireyin kolayca atlatmasına yol açar. Karşıt tepki geliştirme. Bu savunma mekanizması, gerçekte hissettiğiniz duyguların tam aksini yaptığınız zaman kendisini gösterir. Gerçek duygularınızı göstermek, içinde bulunduğunuz durum içinde uygun kaçmayacağından, gerçek duygularınıza zıt fakat o durum içinde kabul edilebilen duyguları göstermeye başlarsınız. Buna karşıt tepki geliştirme adı verilir. Örneğin sevdiğiniz bir ablanız, kocası kazada ölünce iki çocuğunu alarak sizinle oturmak üzere yanınıza geldi. Zamanla ablanızın sizin yaşamanızda karışmaya başladığını ve çocukların sürekli gürültü yaparak sizin çalışmanızı olumsuz yönde etkilediğini görüyorsunuz. İçinizde ablanıza ve çocuklarına karşı bir kızgınlık belirmeye başlıyor. Ne var ki içinizdeki öfkenin farkına varınca suçluluk duyuyorsunuz. Çünkü kocasının ölümünden sonra ablanıza ve çocuklarına yardımcı olacak tek kişi sizsiniz. Gerçekte hissettiğiniz kızgınlığı göstermeye uygun olmadığı için kızgınlık duygusunun yerine onlara şefkat ve sevgi duygusu göstermeye çalışıyorsunuz. Bu davranışınız karşıt tepki geliştirmeye bir örnektir. Şefkat gösterisi yaparak kızgınlık duygusunun ortaya çıkaracağı kaygıdan kurtulmuş oluyorsunuz. bastırma. Bazı düşünceler bizde derin kaygı doğurabilecek potansiyele sahiptir. Örneğin her an bir nükleer savaşın ortaya çıkma ihtimali bu tür bir düşüncedir. Amerika'nın Kaliforniya eyaleti sürekli depremlerin olduğu bir bölgedir. Bu bölgede ortalama her 30 yılda bir son derece şiddetli deprem olduğu saptanmıştır. Böyle bir depremde binlerce insan yaşamını kaybeder. Televizyon, radyo, gazeteler ve hükümet yayınları sürekli olarak vatandaşlarını depreme hazır olmaları için uyardıkları halde büyük bir kitle sanki böyle bir ihtimal hiç yokmuş gibi hareket eder. Bizde derin kaygı uyandırabilecek böyle düşünceleri bilinçaltına iterek bastırırız. Böylece olumsuz düşüncenin etkisi altında ortaya çıkabilecek kaygıyı önlemiş oluruz. Ölüm olayını çoğu kez düşünme işimizde bastırma türünden bir savunma mekanizmasına örnek olarak verilebilir. İnsanların ölümlü olduğunu bildiğimiz halde biz davranışlarımızı, planlarımızı sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi yaparız. Oldukça yaşlı insanlarda sık sık gözlenen para biriktirme ve kimseye yardım etmemek gibi durumlar ölüm düşüncesini bastırma davranışına bir örnek olarak verilebilir. Sayfa 303. Bastırma davranışı klinik psikolojinin sık sık kullandığı kavramlardan biridir. Kavramın deneysel olarak gözlenmesi zor olduğundan deneysel verilerle pek desteklenmemiştir. Ne var ki birçok klinik gözleme açıklamada büyük kolaylık sağladığından bastırma kavramı klinik alanda gücünü korumaktadır. Yansıtma. Bireyin kendisinde bulunan kusurları başkalarında görme davranışına yansıtma adı verilir. Başkalarına hiç yardım etmeyen ve sürekli kendi çıkarını gözleyen bencil biri, herkes kendi başının çaresine bakıyor, kimse bir diğerini yardım eli uzatmıyor diyerek etrafındaki kimseleri suçlar. Birey, yansıtma yoluyla kendisinde bulunan olumsuz yönleri zorunlu ve gerekliymiş gibi gösterir. Kendisinde bulunan kötü özellikleri başkalarında görerek, birey kendini olumsuz özellikler açısından başkalarından farklı görmez. Birey, yansıtma davranışında bulunarak, ne yapayım, herkes böyle, ben de böyle olmak zorundayım, böyle davranmam yaşamın zorunlu bir sonucu, benim elimde olan bir şey yok mesajını verir. Özdeşleşme. Birey, kendinde bulunan özellikleri özenilir bulmadığı zaman, kendisi olmaktan çıkıp istediği özelliklere sahip başka biriymiş gibi kendini algılamaya ve davranmaya başlar. Kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine özdeşleşme adı verilir. Özdeşleşmeye kolayca örnekler verilebilir. Çirkin bir genç kız kendini beğendiği bir film artistiyle özdeşleştirerek, o artist gibi giyinip, süslenerek çirkinliğini unutur. Genç bir erkek maddenin kaba dövesiyle kendini özdeşleştirerek, bedeninin zayıflığının doğurduğu kaygının üstüne çıkar. Yukarıda verilen iki örnekteki ortak yön, bireyin kendilerindeki özellikleri beğenmeyip sanki başka biriymiş gibi hareket etmeleridir. Yer değiştirme. Bizde kaygı uyandıran sorun, gücümüzün yetmediği bir kimse ya da denetimimiz altında olmayan bir olaysa, kaygımızı veya kızgınlığımızı gücümüzün yettiği başka bir kimseye yöneltiriz. Ofisteki müdüre kızan memur öfkesini evdeki karısına boşaltır. Memurun karısı kocasına ifade edemediği kızgınlığı, denetimi altında olan gücünün yettiği çocuklarını azarlayarak ifade eder. Çocuk da evdeki kediyi ya da köpeği tekmeler. Böylece birey gücünün yetmediği kimseyle mücadele etmenin doğuracağı kaygıdan kendisini uzaklaştırmış olur. Yüceltme. Toplumsal yönden kabul edilmeyen saldırgan veya cinsel eğilimler, yüceltme mekanizması aracılığıyla biçim değiştirerek toplumun kabul edeceği alanlara da ifadelerini bulurlar. Örneğin, sürekli dövüşmek ve başkalarına posta koymak isteyen kişinin bu davranışı, bekçi ya da polis olduğu zaman görevinin bir parçası olarak görülür. Soyut kavramlara bürüme. Bizde kaygı uyandıran duygusal bir durumu soyut kavramların ışığında görerek gerçekle ilişkimizi kesme eğilimine soyut kavramlara bürüme adı verilir. Yakını ölen kimse bu kimseyi bir daha hiç göremeyeceğini bildiği halde ölümü son derece soyut bir olay yaparak duyduğu acıyı bastırmaya çalışır. Sık sık soyut kavramlara bürüme davranışını gösteren kimselerin kendi duygularının farkına varmaktan korktuğu düşünülür. Sayfa 304. Bu kişiler kendilerine en yakın hissettikleri eşlerine ya da çocuklarına dahi duygularını ifade etmezler. duygusal yaşamları son derece soyutlaşıp günlük hayattan uzaklaşmıştır. Hayal dünyasına kaçma. İçinde bulunan durum kaygı uyandıran bir durumsa, hayal dünyasına kaçıp orada daha hoş bir durum içinde kendimizi düşünerek içinde bulunduğumuz durumun ortaya çıkarttığı kaygıdan kurtulmuş oluruz. Örneğin sekreterlikten hiç hoşlanmayan genç kadın kendini hayal dünyasında son derece başarılı bir avukat gibi düşünerek sekreterliğin verdiği kaygıdan kurtulur. Fakir bir genç kendisini başarılı bir sporcu olarak Boğaz'daki yalısını hayal eder ve böylece fakirliğin verdiği ezikten bir an için kurtulabilir. Telafi. Kendimizi zayıf gördüğümüz bir alandaki eksikliğimizi kuvvetli olduğumuz başka bir alandaki başarıyla örtme çabasına telafi adı verilir. Örneğin zihinsel yetenekleri kısıtlı olan bir kimse spor alanında büyük başarılar kazanarak bu eksikliğini giderebilir. Erkeklerin dikkatini çekemeyen çirkin bir kız çalışıp başarılı bir biçimde doktorasını yapar ve bilim alanında başarılı bir kimse olarak herkesin dikkat ve takdirini çeker. Kadınların dikkatini çekemeyen çirkin bir erkek, başarılı bir ressam ve de heykeltıraş olarak kadın vücudunu en ince ayrıntılarına kadar ifade etme imkanı bulur. Ve bu davranışından dolayı da büyük bir takdir ve destek görür. İnkar. Birey daha önce yapmış olduğu bir davranışı kabul etmeyip inkar ederek de bir savunma mekanizması gösterebilir. Çirkin bir davranışta bulunan kimse, hayır ben hiçbir zaman o kişiye kaba davranmadım, sürekli saygılı davrandım diyerek daha önceki davranışını inkar eder. Birey böylece kötü davranışından doğacak kaygıyı önlemeye çabalar. Farkında olmadan yaptığımız savunma mekanizmaları kaygımızı azaltma yolunda bize yararlıdır. Her kimse değişik zamanlarda şu veya bu savunma mekanizmalarını kullanır. Bu bölümü okuduktan sonra kendinizin ya da arkadaşlarınızın davranışlarının bazılarını savunma mekanizması olarak görmeye başlayabilirsiniz. Böyle bir gözünde bulunduğunuz zaman doğal bir süreç içinde olduğunuzu bilin ve ne kendinizi ne de başkalarını yargılayıp kınamayın.